Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı, doğru sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama Tanrısızı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. Böyle okuyoruz, yorumunu yapmakta olduğum Romalılar Mektup 4. bölümün ilk 5 ayetinde. İlk 3 ayetin yorumunu daha önce yaptım. 4. ayette çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır diyor. Ne var ki? Tanrı saymazı doğrulukla donatan Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır diyor. Çalışan birine sunduğu hizmete karşılık ücret verilmesi genel bir kuraldır değil mi? Bir kişi saatte şu kadar paraya çalışır ya da belirli bir iş için kendisine şu kadar para verilir. İbrahim peygamberin bir işçi olmadığı kesindi. Çünkü aldığı şeyi hak etmemişti. Kurtuluşu tek başka temelle alınmıştı. Bu hak edilmeyen kayraydı. Tanrı'nın lütfuydu, Tanrı'nın inayetiydi. O Tanrı'ya inandı. Oysa çalışmayan, yani kurtuluşu hak etmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ve Tanrı'nın kurtardığı insanlar sadece doğruluktan uzak kişilerdir. Birisi çıkıp da Tanrı'nın iyi insanları kurtarmadığını mı söylemek istiyorsunuz diyebilir. Peki siz bana kimin iyi olduğunu söylemek ister misiniz? Tanrı iyi olan herkesi kurtaracaktır ama daha önce de gördüğümüz gibi kutsal kitap doğru olan yok. Bir tek kişi bile yoktur der. Bu benim küçük standardıma ya da sizin standardınıza göre değil, Tanrı'nın standardına göredir. İyi olan birinin ismini söylemek istiyorsanız Tanrı'nın yalancı olduğunu söyleyeceksinizdir o zaman. Bunu yapmaya hazır mısınız? Ve tabii ki söylediğinizi kanıtlamanız da gerekecektir. Tanrı sözü diyor ki tek doğru kişi bile yoktur bu evrende. İmanı doğruluk sayıldı diyor. İman tek şarttır. Tanrı imanı işler yerine kabul eder. İmanda hiçbir erdem yoktur ama iman Tanrı'nın bedava olarak sunduğu şeyi almanın tek yoludur. İman Tanrı'yı onurlandırır ve insan için doğruluk alır. Tanrı İbrahim'in hesabına kendisine şeref payı olarak doğruluk koyar. İmanı olmayan bir şey Tanrı'dan gelen bir doğruluk sayıldı. Bunu anlamak önemlidir. 6. ayette, yani Romalılar 4. bölüm 6. ayette Davut işlerini öneme almaksızın Tanrı'nın doğru saydığı insanın mutluluğunu şöyle anlatır diyor. İbrahim gibi Davut peygamber de Tanrı'nın armağan ettiği doğruluğu biliyordu. Tanrı kişinin yaptığı işleri hesaplayarak doğruluğu bir ücret olarak vermez. Tam tersine onu insanı mutlu kılan bir armağan olarak verir. Davut yasanın altında yaşamıştı. İbrahim yasanın altında yaşamamıştı. Çünkü İbrahim yaşarken yasa daha verilmemişti. Musa'nın sistemi 400 yıl sonrasına kadar gelmemişti. Ancak Davut yasanın altında yaşadığı halde yasanın altında hiçbir zaman kurtulamazdı. Ve bu yüzden Davut, Tanrı'nın işler olmadan doğruluk saymasının mutluluğunu tanımlamıştır. Çünkü Davut'un işleri yoktu. Yaptığı işler kötüydü. Ve bu yüzden doğruluk işlerden tamamıyla ayrı olmalıdır. Doğruluk tamamıyla farklı bir ilkeye gelmelidir. Evet, İbrahim gibi Davut da diyor 6. ayette, Tanrı'nın armağan ettiği doğruluğu biliyordu. Davut bu ayetlerin alındığı 32. mezmurda günahını Tanrı'ya açıkça bildirmedikçe çektiği acının yanı sıra suçunu açık açık Tanrı'ya söyleyince kavuştuğu mutluluğu dile getirir. Bu mutluluğun temeli günahların örtülmüş olmasıdır. Bağışlamalık konusunu inceleyince bunun günahları örtmekle ilgili olduğunu görmüştük. İsa Mesih'in kanının etkisiyle günahlarımız sonsuza kadar örtülmüştür. Tanrı onları bir daha öneme almayacaktır. Mesih'in kanında sağlanan bağışlamalık nedeniyle Tanrı kötülüklerimizi doğrulukla bağışlayabilir. Tanrı bu bağışlamalığa bakarak bize günah saymaz. Bize günah saymadığı gibi hesabımıza doğruluk sayar. Tanrı'nın mahkemesinde aklanan kişi Tanrı ile doğru bir ilişkiye getirilendir. Bağışlanıp da ortada bırakılmaz. Tanrı onu kendi katına kabul eder. Onu doğru kişi sayar. Doğrulukla donatılmak değerli dostum budur. İnsana sonsuz esenlik, mutluluk, dinginlik verir. İbrahim ile Davut ve başka birçok imanlı Mesih'e gelmeden önce imanla bu mutluluğa kavuştular. Bizse Mesih geldikten sonra imanla aynı esenliğe, mutluluğa kavuşabiliyoruz. Sen de bu mutluluğa kavuştun mu kardeşim? Kavuşmadınsa Davut'un yaptığı gibi Rabbe suçunu bildir, söyle, kötülüğünü gizleme. Rabbe isyanlarını itiraf et. İsa Mesih'in sağladığı bağışlamalığın etkisiyle Tanrı'nın seni günahının suçunu bağışladığını bileceksin. O zaman Rabbin kendisine günah saymadığı adamın mutluluğunu yaşayacaksın. Mutsuz, yüreğinde esenliği olmayan bir imanlıysan o zaman bir şeyler yanlış gitmiştir. O zaman kendi işlerinle Tanrı'dan doğruluğu ücret olarak hak talep etmeye kalkışmışsın demektir. Bundan vazgeç. Mesih'in kanı sayesinde, Mesih ise aracılığıyla doğrulukla donatıldığını bil. Yeniden o zaman mutlu olursun. Eğer Mesih'in seni bağışladığını ve seni kanı aracılığıyla doğrulukla donattığını bilirsen, esenliğe kavuşursun. Tanrı'nın sana gösterdiği sevgiyle coşarsın ve o dinginliği yaşarsın. Ne mutlu kötülükleri bağışlanan, günahları örtülen kişilere diyor Romalılar 4. bölüm 7. ayette. Evet, 7. ayet Mezmur 32, 1 ve 2. ayetlerin farklı bir aktarımıdır. Ve bu Davut'un tövbesini dile getirdiği büyük mezmurlardan biridir. Diğer mezmur 51'dir. Bu ayetler Davut'un büyük günahından ve bunu izleyen tövbe ve kabul edilişinden kaynaklanmıştır. Siz bugün bu mutlu kişilerden biri misiniz dostum? Bunu tekrar sorayım. Ben onların arasında olduğuma seviniyorum. Mutlu sözcüğü günahların bağışlanmasının yüce Herkule'de sevincini dışa vurur. Bu en harika cümledir ve Davut bunu deneyimleriyle biliyordu. Kötülük ya da suç yasasızlıktır. Davut bile bile yasaya karşı gelmişti. Bunu cehaletle yapmamıştı. Ne yaptığını biliyordu ve bağışlanmıştı. Bağışlanmış sözü silinmenin kesin ve tam etkinliğinden söz eder. Katı bir hakim belirli durumlar altında günahları bağışlayabilir ama bu ayet Tanrı'nın günahkarı sevgi dolu kollarını alarak onu sevgiyle kabul etmesinden, Tanrı'nın şefkatinden söz etmektedir. Günahları bağışlanmıştır. Nasıl? Çünkü İsa Mesih ölmüş ve kanını dökmüştür. 8. ayet şöyle diyor. Ne mutlu Rabbin kendisine günah saymadığı adama. Tanrı bu bağışlamalığa bakarak bize günah saymaz. Bize günah saymadığı gibi hesabımıza doğruluk sayar. Tanrı'nın mahkemesinde doğru sayılan kişi, Tanrı ile doğru ilişkiye getirilen kişidir. Bağışlanıp da ortada bırakılmaz. Tanrı onu kendi katına kabul eder. Onu doğru kişi ilan eder. Doğrulukla donatılmak budur. İnsana sonsuz mutluluk verir. İbrahim ile Davut ve başka birçok inanlı Mesih gelmeden önce imanla bu mutluluğa kavuştular. Biz ise Mesih geldikten sonra imanla aynı mutluluğa kavuşuyoruz. Bu mutluluğa sahip misin dostum? Değilsen Davut'un yaptığı gibi Rabbe suçunu bildir, günahlarını gizleme, Rabbe isyanlarını yüreğindeki kötülükleri itiraf et. O zaman Rabbin kendisine günah saymadığı adamın mutluluğuna kavuşacaksın. Mutsuz bir inanlıysan, az önce de belirttiğim gibi, o zaman seni bu mutsuzluğa iten bir neden vardır. Bu neden günahtır. Bu günah çeşitli olabilir. Birçok eylemsel günahların yanında inatçılık, Rabbe itaatsizlik, güvensizlik de olabilir. Güvensizlik, itaatsizlik bir yerde isyanın dışa vurmasıdır. 1. Samuel 15 ayet 23'te ise isyan falcılık suçu gibidir ve inatçılık putperestlik gibidir diyor. Rabbin günahlarını hesabına koymayacağı adama ne mutlu. Davut peygamber büyük bir günahkardı. Ve Natan'ın kendisine bildirdiği gibi Tanrı günahını bağışlamıştı. Natan Davut'a Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin diye karşılık verdi. 2 Samuel 12 ayet 13. Yine de Davut cezalandırılmıştı. Davut, Natan'ın fakir adamın dişi kuzusunu alan zengin adam öyküsüne tepkisini bildirdiğinde kendi cezasını kendi vermişti. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli demişti Davut peygamber Natan'a. Davut'un çocuklarından 4'ü öldürülmüştü. Betşaba'nın çocuğu, ilk doğan oğlu Amnon, Abşalom ve Adoniya. Davut'un bütün hayatı boyunca dert, üzüntü yakasını bırakmadı. Ancak Davut'un suçu hesabına yazılmamıştı. Onun suçunu bir başkası ödemişti. Ne mutlu Rabbin kendisine günah saymadığı adama demesine şaşmamalı. Romalılar 4 ayet 9. Öyleyse bu mutluluk yalnız sünnetlileri mi yoksa sünneti olmayanları da mı kapsar? Çünkü İbrahim'in imanı kendisine doğruluk yerine sayıldı diyoruz. Aklanmanın evrensel olduğunu göstermek için tartışma şimdi İbrahim'e dönüyor. Davut, yasanın altında olan ve bağışlanan adamın sevincinden söz ettiğinden, Yahudinin yanıtı, Davut'un sünnetlilere ait olduğu ve sadece sünnetlilerin sevince sahip olmayı bekleyebileceğiydi. Pavlos bu nedenle İbrahim'in yasa verilmeden ve sünnet olmadan önce aklandığını, doğrulukla donatıldığını göstermek için İbrahim'e dönmektedir. Nasıl oldu da bu böyle sayıldı diyor 10. ayette. Sünnet olduktan sonra mı yoksa sünnetsiz durumdayken mi? Hayır, sünnet olduktan sonra değil, tam tersine sünnetsiz durumdayken sayıldı. Tanrı ona vaatte bulundu ve aralarında herhangi bir antlaşma yapılmadan çok önce Tanrı'nın bunu yapacağını söylemiş olmasından başka hiçbir güvence olmadığı halde İbrahim Tanrı'ya inandı. İbrahim Tanrı sözüne olduğu gibi iman etmişti. Tanrı'nın onun işlerini öneme almaksızın İbrahim'i doğru saymasının Pavlos tarafından kanıtlanması Yahudilerin zoruna gitmişti. Onlar ise İbrahim'in doğruluğunu sünnetli olmasına bağlamaya çalışıyorlardı. Pavlos Yahudilerle yaptığı tartışmalarda sık sık işittiği bir itirazı akılda tutarak imanla doğru sayılma mutluluğunun yalnız sünnetlileri kapsayıp kapsamadığını sorar. Bu mutluluk sünnetli olmayanı da kapsarsa doğruluğa kavuşmak konusunda Yahudinin hiçbir ayrıcalığı, hiçbir önceliği olmaz. İbrahim'in imanı ona doğruluk diye sayılması Pavlos'un üzerinde durduğu gerçektir. İbrahim'in imanı ne zaman ve nasıl bir durumda doğruluk diye sayıldı? Kendisi sünnet olduktan sonra mı yoksa sünnetsiz durumdayken mi? Pavlos'un yanıtı yine kesindir. İbrahim'in imanı kendisi daha sünnet olmadan ona doğruluk sayıldı diyor. Tanrı sözü İbrahim'in imanının doğruluk diye sayıldığını Yaratılış 15'te bildirir. O zaman İbrahim'in soyu yoktu. Bundan sonra İbrahim 86 yaşındayken Hacer'den bir oğlu oldu. İbrahim'in 99 yaşındayken sünnet olduğunu bölüm 17'de görüyoruz. Yani Yaratılış 17'de. Böylece sünnet olması imanıyla ilgili sözün açıklanmasından en azından 14 yıl sonraydı. Pavlos imanla erişilen doğruluğun sünnetten büsbütün bağımsız olduğunu kanıtlamıştır. Sevinç getirici haber Yahudilerin öğretişinin tam tersi olarak bütün uluslara doğruluk yolunu açar. İbrahim daha sünnetsizken sünneti imandan doğan doğruluğun bir damgası, bir simgesi olarak aldı. Sünnetsiz olmalarına karşın iman edenlerin tümüne ruhsal baba olsun diye. Böylelikle onlara doğruluk sayılması amaçlandı. Bunun yanı sıra sünnetlilere de baba oldu. Yalnız sünnetli oldukları için değil, babamız İbrahim'in sünnetsizken taşıdığı imanın izlerinde yürüdükleri için. İbrahim'e ya da soyuna dünyanın mirasçıları olma vaadi ruhsal yasa aracılığıyla değil, imandan doğan doğruluk aracılığıyla sağlandı diyor Romalılar 4. bölüm 11-13 ayetler arasında. Burada Pavlos sünnetin anlamını açıklar. Sünnet İbrahim için sünnetsiz durumdayken imanla kavuştuğu doğruluğun damgasıydı. Sünnet sadece bir simgeydi. Sünnette güç yoktu. Sünnet İbrahim'e doğruluk kazandırmadı. İman aracılığıyla zaten kavuştuğu doğruluğun simgesiydi. Damga olarak İbrahim'e güvenlik veriyordu. Kendisinin doğru sayıldığını bedeninde görebiliyordu. Bedende yapılan bu küçük ameliyat, Paulus'un Kolosalılara belirttiği gibi insan bedeninde beliren tutkuların kesilip atılmasını simgeler. Yahudiler ataları olarak İbrahim'i çok büyük görürler ve onu yüceltirdi. Oysa İbrahim imanıyla doğruluğa kavuşunca sünnetsiz durumdaydı. Böylece o ilkin sünnetlilerin değil, sünnetsizlerin ruhsal babası olmuştu. İbrahim iman ederek doğrulukla donatıldı. Sünnet edilip ruhsal yasaya uyarak doğru sayılmadı. Tanrı sünnetsiz durumdaki tüm iman edenlerin ruhsal önderi olsun diye İbrahim'i çağırdı. Sünnetsiz olanların imanının onlara doğruluk sayılmasını amaçladı. Sünnetliler elbette dışarıda bırakılmaz. İbrahim sonradan sünnet edildi. Böylece Yahudilerin de ruhsal babası oldu. Ama Yahudiler İbrahim'in daha sünnet olmadan önceki imanına benzer bir iman taşırlarsa İbrahim'i ruhsal babaları olarak adlandırabilirler. Yahudiler için iman olmadan sünnet boş olur. Sadece sünnetli oldukları için İbrahim'in ruhsal babaları olduğunu iddia edemezler. İbrahim'in ruhsal babaları olduğunu iddia edebilmek için onun gibi iman etmeleri gerekir. Başka yolu yok. Önderlerinin izlerinde yürümeleri gerekti. İşte önderleri olan İbrahim iman etti. Ve bu imanı ona doğruluk sayıldı. Tanrı'nın İbrahim'e ya da soyuna verdiği tüm vaatler ayet 13'te dünyanın mirasçıları olma vaadi olarak özetlenir. Yeryüzünün tüm ulusları İbrahim'de kutlu kılınacaktı. Tanrı bulunduğu yurdu İbrahim'in soyuna verecekti. Bunları Yaratılış 12.3, Yaratılış 12.7'de okuyoruz. İbrahim'in soyunu yerin tozu gibi edecektir. Yaratılış 13 ayet 16. Bedeninden çıkacak olan onun mirasçısı olacaktı. Yaratılış 15 ayet 4. Soyu yıldızlar gibi çok olacaktı İbrahim'in. Yaratılış 15 ayet 15. Tanrı onu verimli kılacak, onu birçok ulus yapacak, ondan krallar çıkacaktı. Yaratılış 17 ayet 6. İbrahim'in soyundan tüm uluslar bereket alacaktı. Yaratılış 22 ayet 18. İbrahim'in soyu Mesih'tir. Galatyalılar 3 ayet 16. Çünkü diyor Romalılar 4. bölüm 14-16 ayetler arasında ruhsal yasa uyarınca yaşayanlar Tanrı'dan miras alsaydı iman boşa çıkar, vaatte geçersiz olurdu. Çünkü ruhsal yasa tanrısal öfkeye neden olur. Oysa ruhsal yasanın olmadığı yerde ruhsal yasaya karşı suç da yoktur. Bu nedenle tüm İbrahim soyuna kayra aracılığıyla sağlanması için vaat imana dayanmaktadır. Yalnız ruhsal yasaya bağlı olanlara değil, İbrahim'in imanına bağlı olanlara da. Çünkü o hepimizin ruhsal babasıdır. Paulus iman yoluyla kavuşulan doğruluğun sünnetten bağımsız olduğunu belgeledikten sonra ruhsal yasadan da büsbütün bağımsız olduğunu kanıtlamaya koyuluyor. Bütün dünyanın hükümranı olarak Mesih dünyanın mirasçısı olacaktır ve onunla birlikte İbrahim'in ruhsal çocukları, İbrahim'den çıkacak olan krallar bunlar olsa gerek. Bu vaat İbrahim'e ruhsal yasayı tuttu diye ücret olarak verilmedi. Vaadin özelliği vaat edenin iyiliğinden, inayetinden kaynaklanmasıdır. Kişi Tanrı'nın vaadini imanla kabul edince vaat kendisine sağlanır. Bu iman doğruluk olarak sayılır. Böylece vaat imandan doğan doğruluk aracılığıyla sağlandı. Tanrı vaatlerini ancak kendisiyle doğru ilişkide bulunanlara verir. Bu doğruluk ilişkisi ise ruhsal yasaya değil imana dayanır. Ruhsal yasaya göre yaşayanlar bu yoldan sağladıkları doğruluğa kavuşmuş olsalardı, Tanrı'nın iyiliğinden, inayetinden kaynaklanan vaat, vaat olmaktan çıkacaktı. Vaadin özelliği vaat eden kişinin iyiliğinden etkilenerek gönüllü olarak verilmesidir. Vaat eden söz vermeye zorunlu değildir. Ruhsal yasa yoluyla sağlanan doğruluğuyla Tanrı'dan miras almak için pazarlığa girişmek vaadin bu özelliğini bozardı. Pazarlığa girişilince ortada bir vaat kalmaz. Vaat ve ruhsal yasa doğruluğu birbirini ortadan kaldıran etkenlerdir. Vaat olunca ruhsal yasa doğruluğu bulunamaz. Ruhsal yasa doğruluğu olunca vaat bulunamaz. Işık ile karanlık gibidir bunlar. Işık olunca karanlık bulunamaz. Karanlık olunca da ışık olmaz. İman da vaadi kabul eden kişinin vaat eden kişiye beslediği güven olduğu için ruhsal yasa doğruluğu araya getirilince bu güven boşa çıkar. Bu durumda kişi Tanrı'nın iyiliğine göre vaadini gerçekleştireceğine artık güvenemez. Tanrı'nın miras vermesi kişinin başarabildiği işler karşılığında olurdu. O zaman kişi Tanrı'nın iyiliğine değil, kendi başarısına umut bağlaması gerekirdi. Bu da iman sayılmazdı. Hiçbir insan yeterli başarı gösteremediği için mirasın verilmesi bu durumda söz konusu olmazdı. Pavlos 15. ayette ruhsal yasa tanrısal öfkeye neden olur diyor. Yani ruhsal yasa yoluyla bir doğruluğun olamayacağını söyler. Ruhsal yasa insanı ancak Tanrı'nın öfkeli yargısı altına getirir. Ruhsal yasa doğruluk oluşturamaz. Tam tersine insandaki kötülüğü ortaya çıkarır. Ruhsal yasa kişiyi ancak günahı bilme aşamasına getirir. Bunun yanı sıra ruhsal yasa kişinin kötülüğünü ortaya koyar ve kötülüğü de yasayı çiğneyen bir suça dönüştürür. Yasanın olmadığı yerde günah günahtır ama yasaya karşı işlenen suç değildir. Ruhsal yasa günahı yasasızlığa dönüştürür. Günahın cezasını tanımlar. Ruhsal yasa günahlı insanı Tanrı'nın öfkesi altında kalan bir suçlu durumuna getirir. Ruhsal yasa doğruluğu diye bir şey yoktur günaha düşmüş insanlık için. Gördüğünüz gibi Tanrı İbrahim'i sadece imanla kurtarmıştır. Tanrı bugün de imanla kurtarıyor. Bugün bizler de iman aracılığıyla doğrulukla donatıldık. Neye iman? Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıya iman, İsa Mesih'e iman. Ona iman ettiğimizde doğrulukla donatılıyoruz ve doğru sayılıyoruz.